Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Bir Rahmet Sofrası programında daha bu güzel iftar saatinde huzurlarınızdayız. Bugün de misafirimiz, çok değerli bir kardeşimiz, Doçent Doktor Mehmet Dinç. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Hem de umreden de geldiniz. Umreniz de mübarek olsun. Ne güzel maşallah. Bu aylarda umre çok bereketli. Tabii burada Mehmetçiğim esas sizinle konuşmak istediğimiz konu, tabii sizin kendi iki şapkanız var. Bir de şimdi bir Yeşilay başkanlığınız var. Dolayısıyla yani psikiyatristiniz yanında bir de bu şapkanız var. Dolayısıyla Ramazan ayı mübarek bir ay. Hele insanların kötü alışkanlıklarından kurtulmak için en önemli aylardan birisi. Bir de İslam hukukunda her insan kamil insan olarak doğar. İnsanı kamil. Ama zamanla kötü alışkanlıklar, işte efendim belli şeylere bağımlılık, efendim yalan söyleme alışkanlığı, içki müptelası olmak gibi bazı şeyler insanın yavaş yavaş o kamil ehliyetini elinden alıyorlar. Sonra ancak böyle bir insan ne imzası geçerli ne şahitliği geçerli, ancak bir vasinin vesayetinde ancak kişiliğini uygulayabiliyor, yaşayabiliyor. Dolayısıyla bu Ramazan ayında zatenizden esas istediğimiz husus, bir, ibadetlerin genelde ama Ramazan'ın ve orucun özelde insanın kişilik gelişmesindeki önemi nedir? Özellikle bizi dinleyenler ve izleyenler nasıl bundan istifade eder? Bunu zatenizden dinleyelim.
Estağfurullah, tabii memnuniyetle hocam. Şimdi dünyada, bu hayatta imandan sonra en büyük nimet ömür nimeti. Çünkü ne olursa ömürlü ol diyor. Ömür olmadan hiçbir şey yok. İnsan ne kadar bilgi sahibi olsa da, para sahibi olsa da, imkan sahibi, güç sahibi olsa da, ömür yoksa hiçbirini kullanması mümkün değil. Dolayısıyla ömrü çok mukaddes ve muazzez bilmek lazım. Ömürde nasıl değerlendiririm, nasıl bu vakti anlamlı bir şekilde geliştiririm, anlamlı bir şekilde işlerim, ona bakmak gerekiyor. Bu noktada da ömürde tabii dünyada Allah hiçbir şeyi böyle dümdüz yaratmamış. Ömürde de farklılıklar var. Kıymetli zamanlar var, kıymetli anlar var, bereketli zamanlar
İnişler,
var,
çıkışlar
inişler
var,
çıkışlar var. Bu noktada da Ramazan yıl içerisinde belki en büyük imkanlarımızdan bir tanesi. Yani insan iki şeyi muhakkak göz önünde bulunduracak. Birincisi, benim elimdeki en büyük nimet ömür nimetidir. Yıl içinde de en kritik, en önemli zamanım Ramazan zamanımdır. Dolayısıyla hem ömrü değerlendirmek noktasında hem de Ramazan'ı iyi işlemek, iyi değerlendirmek noktasında fevkalade bir teyakkuza sahip olması lazım. Çünkü bir büyükten dinlemiştim hocam. Diyordu ki olmadan ölmeyelim.
Yani, ay ne güzel ama.
Evet, oldum demek olmaz ama en azından o yola gidelim, bir şekilde öleceğiz. Ama ölmeden önce olmaya çalışalım ki bu ömür boşa gitmemiş olsun.
Ama bizim tasavvufta da yani olmadan ölmek dediğin zaman mutu gable entemutu, ölmeden ölmek olmaktır. Ölmeden evvel ölüm sırrını yakalamak olmaktır.
Evet. Yani bu olmaya gayret etmek, olma ya, yoluna tabii, girmek, tabii. İnsanın gün geçtikçe daha iyi, daha rafine, daha güzel bir insan olması, daha sindirmiş bir insan olması çok kritik öneme sahip. Bu benim çok dikkatimi çeken bir söz var efendim Türkçemizde, gün görmüş kelimesi.
Evet.
Gün görmüş kelimesi kedi için, köpek için, yaprak için, toprak için kullanılmaz. Çünkü kedinin gün görmesine fark eder, görmemesine fark eder. Ama insan için kullanılır. Çünkü insanın gün görmesi, bir gün daha yaşaması onu daha olgunlaştırmış demektir. Daha rafine bir insan haline getirmiş demektir. Daha incelikli bir insan haline getirmiş demektir. Böyle olmuyorsa bir eksiklik var. Yani sistemde bir bozukluk var demektir. Dolayısıyla bizim her günü geçirmemiz, her Ramazan'ı geçirmemiz, daha iyi bir insan olmamız anlamında büyük fırsatlar. Tabii modern dünya insanı her şeye ne kazanacağım ne kaybedeceğim diye bakıyor. Dolayısıyla Ramazan'da da belki ne kazanacağımızın ötesinde ne kaybedeceğimiz konusunda bir hassasiyete sahip olmak lazım. Nasrettin Hoca'nın meşhur bir fıkrası vardır ya, hoca çok cimri bir adamın suya düştüğünü görmüş. Herkes ver elini diyor, adam vermiyor. Hoca al elimi demiş, adam almış, öyle kurtarmış adamı. Şimdi modern dünya insanına da şöyle olacak böyle olacak deyince anlamıyor ama Ramazan'ı değerlendirmezsek, ne kadar büyük bir kayıp yaşayacağımızı anlayabilirsek, düşünebilirsek, idrak edebilirsek o zaman değerlendirmek noktasında çok daha ciddi bir adım atabiliriz. Çünkü öbür türlü insan şöyle düşünüyor. Bu Ramazan'ı değerlendiremezsem bir dahaki Ramazan'ı değerlendiririm. Bu sefer olmazsa bir dahaki sefer olur. Halbuki bir dahaki Ramazan gelecek mi? Bizi sağlık sıhhat içinde bulacak mı?
Aklımız, ya da biz kalbimiz, Ramazan'a erişecek
biz
miyiz?
Ramazan'a erişecek miyiz? Aklımız, kalbimiz yerinde olacak mı? Bir sürü soru işareti. Onun ötesinde de bir Ramazan'ı değerlendirmekle 5 Ramazan'ı değerlendirmek, 10 Ramazan'ı değerlendirmek, o Ramazan, her Ramazan biraz daha ilerlemek birbirinden çok farklı şeyler. O yüzden hiçbir şekilde ihmale gitmeden, ertelemeye gitmeden o Ramazan bu Ramazan diye düşünmek lazım.
Doğru, evet.
Çok şükür Allah Teala sağlık sıhhat verdi, Ramazan'a kavuştuk. Sağlık sıhhat verdi, oruçlarımızı tutuyoruz, elimiz ayağımız tutuyor. Bunu çok mukaddes ve asla telafisi başka türlü olmayacak bir an gibi düşünmek lazım. Çünkü efendim malumunuz zaman tekrarlanmıyor.
Ya.
Yani bu senenin Ramazan'ı bir daha kıyamete kadar tekrarlanmayacak. Önümüzdeki senenin Ramazan'ı, önümüzdeki senenin Ramazan'ı olacak. O yüzden bu senenin Ramazan'ını çok mukaddes bilmemiz gerekiyor.
Şimdi ben şöyle diyorum Mehmetciğim. Ya esasında gerçekten tabii her geleni Hızır bil, her geceyi Kadir bil gibi her anı çok iyi değerlendirmek çok önemli. Ama esas bu programlarda benim hedeflediğim Ramazan'ın nasıl tutulacağını değil, orucun nasıl tutulacağını değil, orucu bozan şeyler, bozmayan şeyler değil ama sizin bu ifade buyurduğunuz noktadan esas oruç tutmanın gerekliliğini kavratmak. Ya ben bu orucu tutmam lazım. Ben bu Ramazan'ı değerlendirmem lazım. Bunu herkesin kabul edebileceği gerekçeleri bizim ortaya koymamız lazım.
Çok doğru.
Bu programımızın esas hedefi de bu. Yoksa biz akılcı değiliz. Yani her şeyi aklımızda çözmek gibi bir şeyimiz yok. Gücümüz de yok. Böyle bir şey ihtiyacımız da yok. Ama bugünün insanı orucun niçin tutulması gerektiğini, Ramazan'ın niçin değerlendirilmesi gerektiği konusunda iknaya ihtiyacı var. O yüzden siz çok güzel şeylere temas ettiniz. İşi bu yönüyle ele aldığımız zaman işte kişisel gelişimde hem ibadetlerin sadece bir tek Ramazan'ın değil, bir tek orucun değil, beş vakit namazında, zekatında hepsinin de ayrı ayrı gerçekten insanın olgunlaşmasında, olmasında çok önemli etkileri var. Bunda bu konuları gündeme taşırsanız memnun oluruz.
Memnuniyetle. Şimdi efendim biz beynin bilgeliği üzerine çok duruyoruz. Beynin beslenmesi üzerine çok duruyoruz. Halbuki bedenin de bilgeliği var. Bedenin de beslenmesi var. Beynin bilgeliği okuyarak, öğrenerek oluşuyor. Bedenin bilgeliği yaparak, yaşayarak oluşuyor. Dolayısıyla nasıl beynin bilgeliği için bizim ona yatırım yapmamız gerekiyorsa, okuma yapmamız gerekiyorsa, ders dinlememiz gerekiyorsa, bedenin bilgeliğinin oluşması için de yapmamız, yaşamamız gerekiyor. Ne yapacağız, ne yaşayacağız? İlk başta beyni terbiye etme ihtiyacı olduğu gibi bedeni terbiye etme ihtiyacı var. Bu terbiyenin en büyük anahtarı irade terbiyesi meselesi.
Ya,
yani
çok güzel bir şeye geldik. Allah razı olsun ya.
İnsanın dürtülerine hakim olabilmesi, hazlarını erteleyebilmesi, ihtiyaçlarını kontrol edebilmesi, kendine söz geçirebilme gücüne sahip olması meselesi. İrade terbiyesi içinde dünyada Allah her şeyi bir sebebe binaen yaratmış. İnsanın bir sebebe ihtiyacı var. Kendimi nasıl terbiye edeyim? İnsanın bir kendinin kampı alması gibi. Bu noktada Ramazan ayağımıza gelmiş, bize lütfedilmiş olağanüstü bir nimet. Bedenin bilgeliği için insanın iradeye sahip olması gerekiyor mu? Gerekiyor. İrade için bir terbiye sürecine ihtiyacımız var mı? Var. O zaman ne zaman? Ramazan. Ramazan irade terbiyesi için ve irade terbiyesi sonucu da bedene hakim olabilmek, bedeni terbiye edebilmek için harikulade bir fırsat. Oruç insana dürtülerini kontrol etmekle alakalı, esas patronun kim olduğunu göstermekle alakalı, insanın sadece bedensel hazların peşinde giden bir varlık olmadığını göstermek anlamında fevkalade bir fırsattır. Bunu değerlendirebilirsek. Ve orucun sadece bedenle de alakası yok. Orucun ruhuna uygun olarak insanın gözünü, gönlünü koruması, diline, kulağına sahip çıkması aynı zamanda ruhun da terbiyesi anlamında fevkalade bir fırsat. Bizim psikoterapide çok kullandığımız bir metafor var saygıdeğer hocam. Nehir yatağı metaforunu kullanırız. Yani insan akıntı içerisinde sürüklenir gider, ciddi bir yorgunluk taşır, nereye gideceğini bilmez, oryantasyonu kaybolur, zaman zaman boğulma tehlikesi, tehdidi de geçirir. Hal böyleyken bir nehir yatağıyla karşılaşsa, o akıntı bir düze çıksa, yatak bir genişlese, insan kendini o akıntıdan kurtarıp kenara atar ve dinlenir. Biz terapiyle alakalı böyle bir metafor veririz. Deriz ki hayat içerisinde insan akıntıya kapılmış bir şekilde gider, fevkalade yorulur, korkuları, kaygıları oluşur, zaman zaman kontrolünü, oryantasyonunu kaybeder. Şöyle bir nehir yatağına geçin, bir neredesiniz, nereye gidiyorsunuz bir kontrol yapın, oryantasyonunuzu yeniden koruyun, ruhunuzu, bedeninizi dinlendirin. Ondan sonra yeniden akışa gireceğiz zaten, yeniden o nehre yüzmeye devam edeceğiz. Ramazan da bizim için zaman olarak bu nehir yatağıdır. Yani böyle bir bizi kenara atar, ruhumuzu, zihnimizi dinlendirir. Hayatla alakalı bir muhasebe yapmamıza imkan sağlar. Nereye gidiyorum? Nasıl gidiyorum? Neyi yapsam yanlış olur? Neyi yapsam doğru olur? Bir dinleneyim, bir kendime geleyim. Ondan sonra zaten hayatın akışında mecburen yürüyeceğiz, ilerleyeceğiz. Bu anlamda Ramazan'ı bir nehir yatağı gibi görmek ve ruhun dinlenmesine, oryantasyonun sağlanmasına, kaygılardan, korkulardan kurtulmaya imkan sağlamasını değerlendirmek çok kıymetli diye düşünüyorum.
Allah razı olsun. Burada tabii siz Ramazan'ın ve orucun bize getirdiği en önemli imkan dürtülerimizi kontrol etme. Zaten her insan için en önemli şey bu dürtüleri kendi aklıyla, inancıyla ve bilgisiyle kendi kontrol altında tutması. İrade terbiyesinde bu çok önemli bir iş. Şimdi dolayısıyla burada oruçta imsaktan itibaren işte iftara kadar yemiyoruz, içmiyoruz. Dolayısıyla bedeni zayıflatarak bedende iradenin aklın eline geçmesini, imanımızın eline geçmesini ve ruhumuzun egemen olmasını sağlıyoruz bedende. Bu çok önemli bir iş.
Evet.
Ramazan'ın en önemli belki de şeysi bu ama Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden Ramazan geldi mi şeytan bağlanır diyor değil mi Efendimiz? Hı hı. Şeytanın bağlanması esasında bu. İnsanın kendi içindeki şeytanını bağlaması. Şeytanın içimizdeki şeysi kim? Nefsimiz.
Evet.
O nefsin her istediğini yapmak değil marifet. Onu süzerek faydalı olanı yapmak, zararlı olanları yaptırmamak. Aklın görevi de zaten bu. Evet. Bu anlamda esasında bir de orucun böyle bir tarafı da var.
Kesinlikle.
Bedenimizi zayıflatarak vücutta iktidarın ruhumuzda, bilgimizde, aklımızda olmasını sağlamak.
Ve esas biz beden değiliz. Onu göstermesi açısından da çok, evet, çok kritik öneme, evet, sahip hocam.
Bedenden yani, ibaret değiliz.
Evet, insanın mahiyetini anlamak noktasında çok kritik. Çünkü insan kendini sadece yeme içme olarak gördüğünde, bedensel ihtiyaçlar olarak gördüğünde çok dar bir dünyaya hapsoluyor. O dar dünyaya hapsolduğunda da korkulardan, kaygılardan, üzüntülerden, sıkıntılardan kurtulması mümkün değil. İnsan çok daha öte bir mahiyete sahip. O mahiyeti keşfetmesi lazım. Başta konuştuğumuz bu olma yolunda da en önemli yollardan, araçlardan bir tanesi bedenin ötesine geçebilmek meselesi. Bedenin ihtiyaçlarını minimuma indirmek meselesi. Bununla alakalı benim çok dikkatimi çeken bir söz var. Diyor ki, en zengin insan en çok şeye sahip olan insan değildir. En az şeye ihtiyaç duyan insandır.
Evet.
Çünkü en çok şeye sahip olan insan ne kadar çok şeye sahip olursa olsun onlara bağlı bağımlı yaşadıktan sonra fakirdir. Çünkü onlar olmadığı zaman o insan da yoktur. Hayatta kalamaz, ayakta kalamaz. Ama en az şeye ihtiyaç duyan insan zaten minimuma ihtiyaç duyuyor. Mutlu olması kolay, tatmin olması kolay, hayatını sürdürmesi kolay. İnsana oruç esasında en az şeye ihtiyacın olduğunu göstermek anlamında, geri kalan fazlalıkların fazlalık olduğunu, olmayabileceğini, olmasa da yaşayabileceğini ve asıl olanın da hedefinde o varlıklar olmadığını göstermek anlamında fevkalade bir ders esasında.
Tabii burada gerçekten yani orucun ayrı bir hikmet var ama ben şunu da söylüyorum. Oruç ibadetinin namazdan bir farkı var. Nedir o? Namaz, miraç. Oruç da oruç, o da miraç. Ama orucu hayatın içinde tutuyoruz. Yaşarken oruç tutuyoruz. Ve burada ne ticaret, ne alışveriş, ne de başka bir iş bizi Allah'tan bağımızı koparmıyor. Bu şuuru yakalamak. Bunun için zaten bize işte imsaktan iftara kadar olan süre içinde helale bile elimizi uzatamıyoruz. Bırakın
harama bulaşmayı.
Böyle bir hassasiyet kesme diye. Bu da insanın hayatında farklı bir mutluluğun, farklı bir huzurun doğmasına sebep oluyor.
Bu çok önemli bir ayrım hocam. Evet. Çünkü hakikaten namazdayken dünyayla bağımızı kopartıyoruz, konuşmuyoruz, yapmıyoruz, ticaret yapmıyoruz, yatmıyoruz, uyumuyoruz. Ama oruçtayken tam buyurduğunuz gibi hayatın içinde yaşarken bir ibadet gerçekleştiriyoruz.
Biraz ben bunu şöyle diyorum. İhsanın yaşandığı bir mevsim Ramazan. İhsan duygusu. Hani Peygamber Efendimiz ashab-ı kiramla sohbet ederken işte Dihyetül Kelbi kılığında Cebrail geliyor. Esas ashabı öğretmek istiyor. Ya da ashabın zihnindeki soruları Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ya Resulullah, iman nedir? Peygamber Efendimiz imanın 6 şartını açıklıyor. İslam nedir ya Resulullah? Peygamber Efendimiz İslam'ın 5 şartını bile anlatıyor. Sonra da ihsan nedir ya Resulullah diye buyurunca, her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da Allah'ın seni her an gördüğüne inanarak yaşamandır. Allah'ın gözü önünde bir hayat yaşamak. Bunu bize yaşatan ibadet, oruç ibadeti.
Evet.
İşimizi gücümüzü, bak işten güçten kalmak yok. Dünyayı efendim terk etmek yok. Ya dünyayı kullanan bir adam olacaksın. Tepe tepe dünyayı kullanan ama Allah'tan da kopmayan bir adam olmak. İşte ihsanın yaşandığı dipdiri bir mevsim. Bunlar gerçekten, ben bunun yani kişilik gelişiminde, İnsanlar şimdi bir kariyer kavgası peşine düşmüş. Herkes dünyevi bir hazın, dünyevi bir kariyerin elde edilmesi konusunda çırpınıp duruyor. Demin siz gene ifade buyurdunuz ya, bu fakirin birisi bir ekmek alamadığı için ihtiyaç duyar. Ama bir başkası ikinci bir fabrikayı kuramadığı için duyar. Efendim işte yazlık alamadığı için ihtiyaç duyar. Halbuki bak, fakirlerin şeysi, fukaralığı çok daha az. Esas öbürlerin ihtiyacı çok daha fazla.
İçeride yaşanan fırtına zenginde daha fazla
daha
değil mi
fazla.
Efendim?
Bu yüzden esas mesele ihtiyaçları frenleyebilmek marifettir.
Tabii.
Hatta Ramazan'da ben öyle de söylüyorum. Ramazan'da çok üreten ama az tüketen bir insan inşa ediyor. Hatta başkalarının ihtiyacını kendi ihtiyacına tercih eder hale geliyor. Zekat dağıtıyor, fitre veriyor, sadaka veriyor. Merhamet ve şefkat damarları da alabildiğine artıyor. Dolayısıyla burada gerçekten verici insan olma ve iradesini imanıyla kontrol altında tutma. Bu gerekçelerden dolayı Cenab-ı Hak zaten Ramazan'ı emretmiş.
Evet, sizin söylediğiniz bende çok güzel bir ufuk açtı hocam. Yani manevi bir kampa giriyoruz, sınırlarımızı alabildiğine zorlamamız lazım her anlamda.
Evet.
Yani fiziksel anlamda da, psikolojik anlamda da, verme ile alakalı, terbiyeyle de ilgili sınırlarımızı ne kadar zorlayabilirsek o şekilde bir gelişim söz konusu olacak. Çünkü sınırlar zorlanmadığı zaman, insan potansiyelini ortaya çıkaracak bir meydan okumaya girmediği zaman ister istemez o potansiyelin gerçekleşme ihtimali azalmaya başlıyor. Çünkü hiç denenmemiş, sınanmamış, kullanılmamış bir şey. Benim çok dikkatimi çeken bir hikaye var. Zamanın birinde bir kumandan ölmüş. Demişler ki sen çok iyi bir kumandandın. Dile bizden ne dilersen. Demiş ki ya demiş ben demiş dünyanın gelmiş geçmiş en büyük savaş strateji zekasına sahip adamını tanımak isterim demiş. Getirmişler birini. Bu tabii çok büyük bir kemal edeple kendini tanıtmış. Siz kimsiniz demiş. O demiş ben demiş Ahmet Efendi. Ahmet Efendi hiç duymamış tarihte böyle birini. Ben demiş affedersiniz sizi tanıyamadım demiş. Siz demiş hangi ordunun kumandanıydınız? Ne ordusu ne kumandanı demiş ya ben ayakkabıcıydım demiş. Demiş ki ya demiş bir hata var. Ben dünyanın gelmiş geçmiş en büyük savaş stratejisi zekasına sahip adamıyla tanışmak istedim. Siz bana ayakkabıcı getirdiniz. Demişler ki yok hata yok. Bu adam dünyanın gelmiş geçmiş en büyük savaş stratejisi zekasına sahip adam ama hiç kullanmadı. Hiç kullanmadığı için ayakkabıcı olarak yaşadı. Ayakkabıcı olarak öldü. Şimdi insanın da hakikaten
potansiyelini kullanmaması.
Öyle manevi bir potansiyeli var. Yani kendi iradesini kullanmak anlamında, bedenini ruhunu terbiye etmek anlamında, cömertlik anlamında, dürtülerine, arzularına sahip olma, hakim olma anlamında. Ama bunları kullanmak gerekiyor. Kullanmadığı zaman gelişim psikolojisinin çok net bir kuralı vardır.
Çok güzel.
Kullanmadığımızı kaybederiz.
Amenna. Ben bunu hep şöyle de söylüyorum. Ya bir zamanlar insanların dinozorlarla mücadele edecek yeteneği vardı.
Ya.
Ama dinozorları yok ettiler. Bu sefer o gücü kullanmayı o güç kayboldu gitti.
Bizim şimdi hamam böceğinin üstesinden gelemiyoruz hocam korkuyoruz.
O yeteneğimizi de kaybettik gittik. Şimdi dolayısıyla öyle bir noktaya geldi ki bugün araba hastası olduk. Yürümeyi unuttuk.
Evet.
Ben diyorum ki bir gün gelecek ki insanlar yılan gibi sürüklenerek hayattan idam ettirecekler. Çünkü ayağımız artık fonksiyonunu kaybediyor. Kullanmayı, kullanmayı.
Ya.
O yüzden burada gerçekten bu sizin insanoğlunun potansiyelini böyle sadece kıyafetiyle ya da şekliyle sınırlaması kadar küçük bir şey yok, küçüklük
evet.
bir şey yok ya.
O potansiyeli kullanmak için
ya.
De böyle bir niyete, gayrete, fedakarlığa sahip olmak gerekiyor. Bu noktada konfor üzerine çok duruyor modern psikoloji bu dönemde. Yani insan kendini ne kadar konforla kuşatırsa, mahrumiyetlerden ne kadar uzak kalırsa o kadar potansiyelini gerçekleştirmekten uzaklaşmış oluyor. O kadar kendine garip düşmüş oluyor.
Evet, çok güzel. Hocam, sohbetimizin birinci bölümünü, sözünüzü balla keserek burada noktalayalım. İnşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Mehmet Dinç Bey ile beraber olan sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalıyoruz. Ama lütfen kulağınız ve gönlünüz bizde kalsın. İkinci bölümde sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Doçent Doktor Mehmet Dinç Bey ile olan güzel sohbetimizi burada devam ettiriyoruz. Çok güzel konulara temas ediyoruz. Allah razı olsun sayenizde.
Estağfurullah.
Şimdi bir de burada şu var. İnsan hayatında hedefi olması lazım.
Evet.
Hedefi olmayan bir adam pusulasız gemi gibi savrulur gider.
Doğru.
Hatta bizim tasavvufta bir şey var. Diyorlar ki Sufi derviş İbnül Vakt olan adamdır. İçinde bulunduğu vaktin adamıdır. Ne geçmişte uğraşır ne gelecekte uğraşır. O sadece şu içinde bulunduğu anı ihya etmenin gayretinde olur. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri diyor ki yok, böyle bir adam zamanın önünde rüzgarın önündeki yaprak gibi savrulan adamdır diyor. Yok, esas olan Sufinin Ebul Vakt olması lazım diyor. Zamanını kendisi kullanması lazım.
Evet.
Zaman bizi kullanmayacak. Biz zamanı kullanacağız diyor. Böyle güzel bir tespiti var.
Evet.
Şimdi burada gerçekten insanoğlunun hayatında da hedefler olması lazım.
Kesinlikle.
Bu hedefler, dünyevi hedefler olursa, bu hedefleri yakaladığınız zaman ne yapacaksınız?
Tabii.
Dolayısıyla
bunu hedef yok.
Daha aşkın, daha yüksek evet. hedeflere evet. doğru akort ettiğiniz zaman insanın huzur arayışı, mutluluk arayışı hiç bitmez.
Evet.
Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Efendim, ben gençlerle konuşurken hep şunu ifade etmeye çalışıyorum. Diyorum ki arkadaşlar, bakın, insanın maddi kariyeri olacak. Maddi kariyerin içerisinde var. İşte üniversite okuyayım, şu kursa gideyim, bu dili öğreneyim, şu yüksek lisansı yapayım, şöyle tecrübe kazanayım vesaire. Bunlar güzel şeyler. Ama bir de manevi kariyeri olması lazım insanın. Maddi kariyerle alakalı nasıl plan yapıyorsanız, emek veriyorsanız, gayret ediyorsanız, para harcıyorsanız, sabrediyorsanız, aynı şekilde manevi kariyerle alakalı da emek vermeniz lazım, sabretmeniz lazım, mücadele etmeniz lazım, para harcamanız lazım. Nasıl maddi kariyeriniz için sınavlardan geçiyorsunuz, sınavlara hazırlanıyorsunuz, manevi kariyerinizle alakalı da sınavlardan geçeceksiniz. Bu noktada bu manevi kariyer meselesini insanın gönlüne dert etmesi lazım. Yani ben bir ömür yaşıyorum. Acaba manevi olarak nasıl kendimi ilerletebilirim? Nasıl bir üst sınıfa geçebilirim? Hangi sınavlara geçebilirim? Hangi kitapları okuyup hazırlanmam gerekiyor? Sınavlara nasıl çalışmam gerekiyor? Bu konuda nasıl tüy alırım? Derdini taşıması lazım. Çünkü insanın şöyle bir hali oluyor. Benim çok dikkatimi çeken ifade var divan şiirinde. Gavvas kelimesini çok kullanıyorlar hocam. Gavvas,
dalgıç.
Evet, dalgıç.
Tabii, derinlere dalmak.
Derinlere dalan. Evet. Yani hep böyle bir betimleme yaparken gavvas, gavvas, gavvas. Şöyle bir baktım, hakikaten de gavvas ne yapıyor? İnci arıyor. Aşağıda inci arıyor. Bir insan gavvas olmasa, derinlere inmese, aşağılarda inci arayışına girmese ne yapacak? Yukarıda kalacak. Yukarıda kalan insanı da dalgalar o kadar çok sürüklüyor ki, bir o yana sürüklüyor, bir bu yana sürüklüyor. Bir sallıyor, bir durduruyor. Bir güneşte bırakıyor, bir yağmurda bırakıyor. Dolayısıyla yukarıda kalan insan, yüzeyde kalan insan, günün getirdiği üzüntü içinde, keder içinde, sıkıntı içinde, dert içinde, elem içinde bir o yana savrulur, bir bu yana savrulur. Günün getirdiği dertlerden, sıkıntılardan ruhu emin kılabilmek için derinlere dalmak gerekiyor. İnsan derinlere daldıktan sonra yukarıda ne olursa olsun, ne fırtına olursa olsun, ne dalga olursa olsun bir yere sürüklenmez. Ama yüzeyde kalırsa muhakkak bir yere sürüklenecek. Ama aşağı inebilmek için de ciğeri güçlendirmek gerekiyor. Gavvasın ciğeri güçlü olacak. Ciğeri güçlü insan nasıl olur? İşte onun da bir manevi terbiyesi var. O manevi terbiyenin en büyük duraklarından biri Ramazan terbiyesi meselesi. Şimdi büyümekle alakalı, bedenin büyümesiyle alakalı bildiğimiz çok temel gerçekler var. Nedir? Bedeni büyümesini isteyen insan doğru düzgün beslenecek, sağlıklı beslenecek. Sağlıklı beslenmeyen insanın bedeni sağlıklı bir şekilde büyümüyor. Bedeni büyümesini isteyen insan dinlenecek. Dinlenmeyen insan, uyku düzeni olmayan insan, uykusu çok çok az olan, huzursuz olan insan sıkıntı yaşayacak, bedeni büyümeyecek. Bedeni sağlıklı bir şekilde büyümesini isteyen insan mikroplardan, hastalıklardan kendini koruyacak. Ne kadar mikroplu yerlerden, hastalıklardan uzak durursa o kadar sağlıklı bir şekilde büyümüş olacak. Üç tane çok temel gerçek. Bu üçü oldu mu büyük oranda Allah'ın lütfuyla beden büyür. Başka büyük bir hastalık yoksa. Ruhun büyümesiyle alakalı da aynı formatı, sistemi kullanabiliriz. Yani bir insan ruhunu manevi kariyer anlamında bir yola girmek istiyorsa, ruhunu büyütmek, beslemek istiyorsa sağlıklı bir şekilde beslemek zorunda. Ama düzenli olarak beslemek zorunda. Ben bugün yemek yedim, 3 gün yemeyeyim. Yok öyle bir şey. Her gün yemeğini yiyecek, manevi gıdasını her gün alacak. Zaten bu namazın talimi o manevi gıdanın devam etmesiyle alakalıdır. Yani manevi gıda ruh almadığı zaman orada bir eksiklik, sıkıntı olmaya başlıyor. İkinci mesele dinlenmek meselesi. Yani gün içerisinde insanın kalbini daraltan, zihnini bunaltan türlü hadiseler oluyor. Ruhun dinlendirmek için insan ne yapıyor acaba? Şimdi bir öğrencime hocam doktora tezi yaptırdım. Doktora tezinde göçmenlerle şey yapıyor, terapi yapıyor. Terapide de bir metafor kullanacak, ev metaforu kullandı. Güvenli ev metaforu kullandı. Çünkü göçmenler evlerini kaybettikleri için güven algıları büyük oranda yıkılmış. Onu yeniden tesis etmek için güvenli ev metaforu kullanıyoruz. O evi şekillendirirken dedim ki, ya dedim evi biz düşünürken hep fiziksel ihtiyaçlarımız üzerinden düşünüyoruz. Oturma odası, yemek odası, yatak odası. Ama insan sadece beden değil diyoruz. Niye sadece bedenin ihtiyaçlarını karşıladığı bir ev düşünüyoruz? Sen bu eve dedim, neşe odası, huzur odası, okuma odası,
İbadet odası
yani manevi anlamda da duygulara denk gelen, ruhun gelişimini sağlayan, davranışın ötesine geçen odalar koy. Sadece yattığımız kalktığımız bedenin hakim olduğu ev değil, ruhun hakim olduğu bir evde olsun. O şekilde bir çalışma yaptı, çok da netice aldı. Dolayısıyla bizim ruhun dinlenmesiyle alakalı da bir algıya ve çerçeveye sahip olması lazım. Benim ruhum nasıl dinlenir acaba? Hangi ibadet benim daha çok dinlenmeme yardımcı oluyor acaba? Nasıl kalbim sükun buluyor acaba? Bunu test etmesi gerekiyor. Şimdi doktorlara ilaç verirler. Derler ki kullan bir görelim vücuduna nasıl etki edecek. Aynı bu şekilde insanın kendisini ibadetler üzerinden test etmesi lazım. Hangi ibadet, hangi davranış, hangi güzellik benim ruhumu daha çok teskin ediyor? Ona göre o teskin etmeyi daha çoğaltayım hayatımda, dinlenmeyi sağlayayım diye düşünmesi lazım. Bir de en önemli hususlardan bir tanesi bu mikroplardan korunmak meselesi. Mikroplu ortamlardan, mikroplu insanlardan, mikroplu kaynaklardan korunmak meselesi. Bu konuda tabii önceden belli ortamlar vardı. İnsanlar bir köyde, bir mahallede, bir şehirde belli yerlere gittiklerinde oranın mikrobu çoktu, günahı çoktu, yanlışı çoktu. Şu anda onları da geçen bir imkan var. Televizyonlardan, telefonlardan çok daha fazla mikrop bulaşabiliyor insana. O yüzden bu mikrop bulaşmaması anlamında, manevi büyüme, olgunluk için mikrop bulaşmaması anlamında, özellikle de Ramazan'da belki bir oruç tutmamız, artı bir oruç tutmamız faydalı olabilir. Şimdi dijital oruç diye bir şeyden bahsediyorlar.
Çok güzel ama ya bu da çok, Allah razı olsun.
Bu çok... dijital oruç meselesini bir gündemimize alırsak, yani nasıl karnımızı biraz rahat bırakıyoruz, yemek yemiyoruz. Gözümüzü, gönlümüzü de biraz rahat bırakmamızda, telefon, sosyal medya, internet haberleri vesaire her neyse artık bizim zihnimizi bulandıran, kalbimizi daraltan, onlara yönelik de bir oruç tutmamızın çok faydalı olacağını düşünüyorum.
Çok güzel. Allah razı olsun abi. Şimdi bu dijital oruç dedik. Evet. Yani şu anda yani insanoğlunun hayatını öyle bir işgal etti ki bu şeyler. Ben bazen kendi kendime sorarım. Ya bizim rahmetli Hoca Efendi Hazretleri derdi ki, uykuda geçen hayatı hayattan saymam. Niye?
Boşa
uykuda geçmiş. Hiçbir şeyden evet. haberiniz yok. Bu gaflet alameti esasında. Ama bu sadece uykuda olmuyor gaflet. Yalan söylerken gaflettesiniz. Evet. Allah'a size unutturan her davranış, her şey gaflet alametidir.
Evet.
O yüzden zamanı iyi kullanmak adına geceleri de çok iyi değerlendirmek lazım diye. 24 saati çok iyi değerlendirmek. Evliyaullah 3'e ayırırmış 24 saati. İşte bir gündüz, sabahtan akşama kadar. Bir de yatsıdan sonra teheccüde kadar. Teheccüde kalkıyorlar, sonra kalkıyor. Sabah namazında kalkıyor. 3 gündüz 3 gece yaparlar hayatlarında. Çünkü buradaki gerçekten dijital sansür dediğimiz var ya, gözlerimizi kapatıyoruz. Gece işte dijital sansür var, hiçbir şey görmüyoruz. Bugün değil ama. Bugün bu elektrik her yeri gündüze çevirdi.
Evet.
Bugün insanın dinlenme ortamını yok ettiler.
O yüzden yorgunuz hocam.
Ya bir de buna şey geldi şimdi, bu cep telefonunda dahi.
Evet.
Dijital kasırgalar geldi. Ya insanın bunlardan kendisini sıyırarak gerçekten kendini dinlemesi ve dinlendirmesi muhteşem bir şey.
Evet. Hocam işte bu mavi ışık denilen şey, telefonun ışığı, beyne gece olduğunu söylemiyor. Beyin hala gündüz olduğunu düşünüyor. Bu sefer uyku problemleri insanlarda ciddi anlamda baş göstermeye başlıyor. Yatıp uyuyamıyor insanlar uzun saatler boyunca. Dönüp duruyorlar ya da telefonla yatağa giriyorlar, hiç uyuyamıyorlar. Uykuda bir düzen, bir disiplin olmadığı zaman dinlenme olmuyor. Bu sefer yorgun güne başlıyorlar, yorgun güne bitiyor.
Gönül yorgunluğu başlıyor tabii.
Gönül yorgunluğu başlıyor, beden yorgunluğu başlıyor. Yorgunluk çağı diye bir şeyden bahsediliyor. Şimdi insanın hakikaten baktığımızda bu dönemde en çok duyduğumuz şikayetlerden bir tanesi, kim ne iş yaparsa yapsın yorgun. En basit iş yapan da yorgun, en karmaşık iş yapan da yorgun, bütün gün masada oturan da yorgun, hiçbir şey yapmayan da yorgun. Çünkü hakikaten kendimizi kötüye kullandığımız, hayatımızı kontrol etmediğimiz, özellikle kritik noktalarda hayatımıza sahip çıkmadığımız bir süreçten geçiyoruz. O yüzden bedenimizi dinlendirdiğimiz gibi zihnimizi, kalbimizi dinlendirmemiz de çok önemli. Düzenli olarak zihnimize kötü haber akıtıyoruz. Ya da mala yani büyüklerin, eskilerin tabiriyle akıtıyoruz. Bu sefer ne oluyor? Beynimizi uyuşturuyoruz. Kötülükle, yanlışlıkla, boşlukla uyuşturuyoruz. Dünyada da limitsiz bir şey yok. Beynimizin de, algımızın da bir limiti var. Kötülükle doldurduğumuz zaman iyi orada yer bulamaz hale geliyor kendine.
Burada İmam Şafii'nin bağlılarına bir vasiyeti var. İki tane. Bir, diyor ki zaman kılıç gibidir. Siz onu kullanmazsanız o sizi keser diyor. Eğer siz zamanı siz kesmezseniz o sizi keser. Zamanınızı siz kullanın, zaman sizi kullanmasın diyor. İşte bak, güçlü irade sahibi insan.
Evet.
Süflörlerin dediklerine göre değil. Dışarıdan gelen telkinlere göre değil. Medya ve basının ya da dijital mecraların bize lanse ettiği düşüncelere göre değil, kendi iradesiyle ama objektif kriterlere göre doğruyu ve eğriyi ayırt edebilecek derecede uyanık insan, kendi zamanını kendisi kullanan adam. İkincisi de yine ifade buyurduğunuz noktada, siz nefsinizi sürekli hak ve hakikat ile meşgul edin. Eğer nefsinizi hak ve hakikat ile meşgul etmezseniz o sizi batıl ve boş yerlerle oyalar ve asla iyiye ve güzele ayıracak fırsat bile bulamazsınız. Şimdi ben burada bakıyorum, insanlar kendi yanlışlarına bakmıyor. Kendi içine dönüp kendi hatalarını görmüyor. Ama hep dışarıdaki insanların yanlışlarını sayarak, onları görerek, bazen de onları kendisine mesned olarak alıyor. Halbuki yanlış ölçü alınamaz.
Tabii.
O yüzden adam hep çevreyle ilgileniyor, kendisine ilgilenmiyor. Bu bir şeytani ve nefsani bir tuzak. Niye? Ya Allah bizi bizden soracak. Başkasını evet, bizden evet. sormayacak ki.
Herkes kendi hesabını
Niye verecek? Kendimizi unutuyoruz ya? Gelin kendimize dönelim. Şu Ramazan mübarek günde hiç olmazsa içimize bakarak içimizi aydınlatalım, zihnimizi dinlendirelim. Müthiş bir şey bu.
Evet.
Bazen öyle söylüyorum. Gazetelerde okuyoruz. Şimdi kadınların 7,5 senelik ömrü 70 senelikte hayatta 77,5 senelik ömürleri tuvalet masasının karşısında geçiyor. Hmm. Efendim ne kadar tuvalette geçiyor, ne kadar yalan söyleyerek geçiyor, ne kadar dedikodu yaparak geçiyor.
Bunlar ne kadar üst üste, telefona bakarak geçiyor.
Telefonda geçiyor filan. Ya şöyle bir bakıyorsun, Allah ayıracak vakit kalmamış. İşte o yüzden Efendimiz sizin ifade buyurduğunuz gibi min husni islamil mer'i terkuhu mala yani. Kişinin faydasız işten, faydasız sözden kendini uzak tutması ahlakının mükemmelliğindendir. O yüzden biz attığımız her adımın hesabını bakarak, yaparak atmamız lazım. Ağzımızdan çıkacak her sözü düşünerek hesabını yaparak söylememiz lazım. Gözümüzü öyle israf etmememiz lazım. Her şeye bakmaması lazım bu göz. Kulak her şeyi duymaması lazım. İşte burada gene müthiş bir şekilde bütün ibadetlerin ama özellikle de Ramazan ve orucun müthiş bir terapisi var bizde.
Kesinlikle. Sizin bu buyurduklarınız hocam ben de bir sözü hatırlattı. Çok böyle dikkatimi çeken, hakikaten belki zihnimize kazımamız gereken sözlerden bir tanesi. Diyor ki, büyükler iki şehir vardır. Biri içinde yaşadığımız şehir, diğeri içimizde yaşayan şehir.
Evet.
Şimdi içinde yaşadığımız şehir düzenli olsun, temiz olsun, huzurlu olsun, güvenli olsun isteriz. Ve şayet herhangi bir şekilde düzenli olmazsa, güvenli olmazsa, sükunet olmazsa, huzur olmazsa şehri yönetenlerden hesap sorarız. Deriz ki niye şehir kirli, niye şehir güvenli değil, niye gürültülü? Ve deriz ki asayişi sağlayın, temizliği sağlayın vesaire. Ama bir de içimizde yaşayan şehir var. Ve bu içimizde yaşayan şehrin yöneticisi biziz. Şehremini diyorlardı ya eskiden.
Evet ya.
Bu şehremini biziz. Dolayısıyla içimizde yaşayan şehrin gürültülü olmamasından, huzurlu olmasından, güvenli olmasından, temiz olmasından biz sorumluyuz. Bu sorumlulukla hareket etmenin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hakikaten bakıyoruz hocam, kulağımızdan her şey giriyorsa demek ki bir temizlik problemi var.
Evet.
Sorumlu biziz. Her türlü sesi duyuyorsak bir gürültü problemi var. Sorumlu biziz. Her şeyi görüyorsak bir güvenlik, asayiş problemi var. İyi, kötü her şeye giriyor. Sorumlu biziz. Dolayısıyla içimizdeki şehre sahip çıkmak konusunda kimseyi suçlamadan, hiç kimsenin şehrine bakmadan kendi sorumluluğumuzu almak vazifemiz var. Hem de bir an önce almak vazifemiz var. Çünkü her şehrin yöneticisine soracaklar. Bize de soracaklar. Bizim içimizdeki şehirde niye bu kadar kirlilik
hatta
var?
Hatta bir şey söyleyeyim Mehmetciğim burada. Kur'an-ı Kerim'de hep sık sık kullanıyor Cenab-ı Hak. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve lahum yahsenun. Allah'ın veli kulları var ya, onlar için hüzün de yoktur, keder de yok. Ben bu velayet meselesinin üstünde durdum. Biz velayet hep evliyalık olarak anlıyoruz. Halbuki bu da velayet yönetmek demek.
Evet.
Veli kim? Veli kendi kendisini yöneten adam demektir.
Ne kadar güzel bir ifade.
Hatta şeyde pedagojiyi tarif ederken self-servis insan yetiştirme ilmi diyorlar ya.
Evet, evet, evet.
Veli odur. Kendi iradesiyle kendisini yöneten adam. Vali de aynı kökten geliyor. Koskoca bir şehri yöneten adam vali. Sen de kendi içindeki şehrin valisi olacaksın. Kendini sen yöneteceksin ama yalnız neyle yöneteceksin? İşte orada sizin ifade buyurdunuz dürtülere hakim olma var ya, dürtüleri kullanma. Dolayısıyla bizim esas o konuda mesela şeyin Hazreti Mevlana'nın diyor ki siz Musa ve Firavun kıssasını tarihte olmuş bitmiş de arşivlerin tozlu raflarına terk edilmiş bir olay diye düşünmeyin. Bu Musa ve Firavun kıssası her an her insanın kendi içinde yaşadığı dipdiri bir canlı hadisedir.
Her kendi hayatımızda yaşadığımız.
Hangi insan olursa olsun hiç fark etmez. İster Yahudi, ister Hristiyan, ister Mecusi ne olursan ol. Ha nedir? Diyor ki Allah melekleri yaratmış, tek bir düzlemde yaratmış. Onların isteseler de isyan yeteneği yok. İtaatta mükellefler. Bunların karşısına hayvanları yaratmış. Hayvanlar da içgüdüleri ve şehvetleri istikametinde yaşarlar. Bunların da aklı olmadığı için sorumluluğu yok. Ama Allah insanoğlunun yarısını meleki hasletlerle, yarısını da efendim hayvani duygularla bir arada yoğurmuş. Şimdi içimizde şeytanın içimizdeki vekili var. O kim? Nefsimiz. Hayvani duygularımızın kaynağı. Buna Firavun demiş Hazreti Mevlana. İçimizde Cebrail'in içimizdeki vekili, Allah'tan kutsal bir nefes olan ruhumuz. ona da Musa diyor. Ve Musa ile Firavun diyor gönül nelimizde birbiriyle iktidar ve muhalefet kavgası yapıyorlar. Sen zannetme ki hep iktidar muhalefet kavgası Ankara'da mecliste olur. En büyük şey iktidar muhalefet kavgası içimizde. Üstad öyle diyor ya. Boşuna gezmişim yok tabiatta içimdeki kadar iniş ve çıkış. Şimdi dolayısıyla sen ol da diyor gönül nilinde Firavun'u boğ, Musa'yı dirilt ki insan olasın. Yok bunun tam tersi Allah korusun. Musa'yı boğar da Firavun'u iktidar yaparsan bu insan belhüm edat sırrına göre en adi ve vahşi hayvanlardan daha yırtıcı hale gelir.
Eyvahlar olsun.
İşte zaman. Bu örtüler, dürtülerin kontrolü. Herhalde bundan daha güzel anlatalım mı bilmiyorum. Hazreti Mevla'na anlatıyor bize
evet,
bunları.
Tam hepimizin anlayacağı şekilde. O zaman benim anladığım hocam çok ciddi bir operasyona ihtiyacımız var.
Amenna, evet.
Yani içeride büyük bir operasyon yapacağız. O operasyonda Firavun'un bütün gücünü elinden alacağız.
Evet.
Musa'yı güçlendireceğiz.
Evet.
Ama bu başkasının sorumluluğu değil. Başkasından beklemeyeceğiz.
Evet, kendimiz.
Biz kendimiz, kendi içimizdeki şehirde. Böyle bir mücadelemiz var. Firavun tarafında olmamamız lazım. Musa tarafında olmamız lazım.
Amen.
Musa'yı güçlendirmemiz lazım. Bu operasyon içinde en güzel zaman Ramazan.
Ramazan. Zaten Ramazan. Burada Hazreti Mevlana diyor ki eğer sen gönül dilindeki Firavun'u boğar da Musa'yı iktidar yaparsan böyle bir adam Cebrail'den daha yüce bir varlık haline gelir. Niye? Meleklerin kendi içinde onları yolundan alıkoyan bir iç engel yok. Ama biz o nefsimize rağmen İçimizin şeytanını yenerek biz ibadet ve taatta başarılı oluyoruz. İşte bunun en güzel göstergesi şu Ramazan mübarek gün. Bunları çok iyi değerlendirmek lazım.
İnşallah nasip olsun.
Allah razı olsun.
Ramazan'ı evet. Çok güzel bir şekilde değerlendirmek.
Allah razı olsun. Çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim efendim.
Yüreğinize ağzınıza sağlık Mehmetciğim. Esasında bir şapka daha vardı onu da soracaktım ama siz Yeşilay Başkanlığı'nda evet, da çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Yaygın, verimli hizmetler yapıyorsunuz. Rabbim sizleri muvaffak kılsın.
Amin.
Şu bağımlılıklardan, tutkulardan arınmak için de en önemli mevsim Ramazan. Sigara kesinlikle. İçiyorsanız sigaradan tabii, kurtulabilirsiniz.
Tabii.
İçki içiyorsanız içkiden kurtulabilirsiniz. Bu da esas onu da soracaktım ama vaktimiz doldu.
En güzel bahane.
En güzel vesile bahane. Ramazan.
Vesile, doğru.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri bir rahmet sofrası programında daha Mehmet Dinç Bey'le olan sohbetimizi burada noktalıyoruz. Bir başka rahmet sofrasında bir güzel iftar saatinde sizlerle buluşmak üzere. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.